Ayrım 30.
Cephe komutanlığı duruma göre gerektikçe bir gruptan öbürüne tabur, batarya, alay ya da tümen kaydırarak ara emirlerle cepheyi sürekli düzenleyerek düşmanla dengeyi sağlıyordu. Hızlı bir satranç oynanmaktaydı. İsmet uçağı bugün keşif yapmakla kalmadı. Yunan birliklerini bombaladı. Bombalar bitince makineli tüfek ateşine de tuttu. Subaylar ve erler gözetleme yerlerinden ve siperlerden Türk işaretli bu yeni uçağın Yunan birliklerinin üzerine dalıp ateş açmasını büyük bir keyifle izliyorlardı. Uçakların eskiliği yüzünden bu tür gösterilere hasret kalmışlardı. Düşmanın daha güçlü olması yarı çıplak Türk askerlerinin moralini bozmuyordu ama Yunan askerlerinin kıyafetini, postallarını kıskandıkları kesindi. Ama en kıskançlar sıhhiyecilerdi. Gözleri Yunan sıhhiyecilerinin kullandığı alüminyumdan yapılma hafif İngiliz sedyelerindeydi. Kendilerininki kaba ağaçtan çatılmış kurşun gibi ağır sedyelerdi. Bir Yunan mevziine girilirse sıhhiyeciler iki şeyin peşine düşüyorlardı. Hafif sedye ve kinin. Komisyon odası bugün çok kalabalıktı. Milletvekilleri Hüsrev'i dinledikten sonra namazgahta binlerce kişiyle birlikte kılınacak cuma namazına katılacak, sonra da cepheden gelecek ilk yaralı kafilesini karşılayacaklardı. Hüsrev Gere'de başkomutanlıktan gelen bilgiyi yorumlayarak aktardı. Güney kanadımızda Yıldız Tepe'den doğuya doğru sırayla 4., 3. ve 2. gruplar kendilerinden en az 2 kat güçlü düşmanla çarpışıyor ve mevzilerini koruyorlar. Sol kanadımızda düşman iyice açılarak cepheyi Mangal Dağı'ndan doğuya doğru hayli uzattı. Güzelce kaleye yaklaştı. En solda bulunan 1. grupta kuşatmayı önlemek için durmadan doğuya kuvvet kaydırıyor ve düşmana geçit vermiyor. Askerimiz az olduğu için cephenin uzaması tabii bizim savunma yoğunluğumuzu ve cephemizin derinliğini azaltıyor. Yani Hüsrev Bey, durum tehlikeli mi? Kuşatmayı durduramazsak tehlikeli. Ne kadar tehlikeli? Çok. Öf be, bir gün olsun yüzümüzü güldürecek bir şey söyleyemez misin yahu? Ankara'nın namazgahı, bugünkü Etnografya Müzesi ve Ankara Halk Evi'nin bulunduğu geniş ve yüksek düzlükteydi. Ankaralılar sabahtan ağır ağır namazgahta toplanmaya, çimenlere oturup sessizlik içinde namaz vaktini beklemeye başladılar. Namaz vakti yaklaştıkça kalabalık artıyordu. Namazgah öğle olmadan 10.000'e yakın Ankaralıyla doldu. Denilebilir ki zafer için dua etmek üzere sivil asker, köylü kentli, kalpaklı sarıklı, zengin fakir, yürüyebilen herkes gelmişti. Balıkesir milletvekili Abdülgafur Efendi cübbesinin eteklerini toplayarak konuşma taşının üzerine çıktı. Çok etkili bir konuşma yaptı. Konuştukça insan denizi heyecanla dalgalanıyordu. Yüce Allah'tan zafer dileyince deniz kabarıp köpürdü. Binlerce göğüsten kopan amin çığlıkları Ankara'nın tozlu göğünü doldurdu. Süvari grubu komutanı Albay Fahrettin Altay keşif raporlarına bakarak Yunan cephesinin gerisindeki Uzunbey köyüne baskın vermeyi kararlaştırdı. Oranın önemli bir ikmal merkezi olduğu anlaşılmıştı. Yunan ordu komutanı ve karargahı da hala Uzunbey'deydi ama süvari grubunun bundan haberi yoktu. Kurmay Başkanı Binbaşı Baki Van Demir, bu baskına biz de katılalım komutanım, değişiklik olur dedi. Bu öneri Fahrettin Bey'i keyiflendirdi. İyi dedin, hazırlığa giriş, gece baskını yaparız, telsiz ve ağırlıklar burada kalsın. Binbaşı Baki Bey topuklarını neşeyle birbirine vurarak selam verdi. Baş üstüne komandanım. Tunus'un Kayruan şehrinde büyük camideki cuma namazından çıkan Budiba Efendi hızla evine yollandı. Koynundan illüstrasyon dergisini çıkarıp sedirin üzerine koydu. Arkadaşının sözünü ettiği bu dergiyi bulmak için çok dolaştığından camiye geç kalmış, hutbenin ancak sonuna yetişebilmişti. Hutbenin sonunda Tunus Bey'i İslam halifesi ve Mustafa Kemal Paşa için dua edilmişti. Türklerin emperyalizme karşı silaha sarılmalarından beri ilk iki isme, Fransız sömürgesi Tunus'ta Mustafa Kemal Paşa'nın ismi de eklenmişti. Tüm Maghrib'de halk ozanları Mustafa Kemal için heyecanlı türküler yakıyorlardı. Dergiyi karıştırıp aradığı sayfayı buldu. Mustafa Kemal Paşa'nın çok güzel bir resmi vardı. Resmi özenle kesti, odanın baş duvarında asılı küçük halıya iğneledi. Sevgiyle baktı. Orta Doğu'da, Asya'da, Afrika'da emperyalizmin kölesi, tutsağı, ucuz işçisi ve pazarı olan birçok mazlum millet bulunuyordu. Bu zavallı milletler ya içten çökertilerek, ya aldatılarak, ya uyuşturularak, ya da işgal edilerek emperyalizmin eline düşmüşlerdi. Sömürülüp durmaktaydılar. Emperyalizmin ne olduğunu yavaş yavaş anlıyor ve uyanıyorlardı. Ama hiçbiri bu çok kollu ejderhadan kurtulabilecek kadar azimli ve güçlü değildi. Bu yüzden Türklerin verdiği kurtuluş savaşını imrenerek heyecan ve dikkatle izliyor, Buhdiba Efendi gibi onlar da bu savaşın serdarı Mustafa Kemal Paşa'ya büyük hayranlık ve saygı duyuyorlardı. Mustafa Kemal Paşa yalnız Tunus'ta değil, kaç zamandır bütün mazlum ülkelerde kurtuluş özlemini temsil ediyor. Asya ırklarının kurtarıcısı, İslam'ın kahramanı, Doğu'nun kahramanı, milliyetçiliğin babası, İslam dünyasının en iyi evladı, çağın en büyük adamı gibi adlarla anılıyordu. Bütün Müslümanların ve sömürgelerin ortak kahramanıydı. İslam tarihinde yüzyıllardır bu kadar evrensel olmuş hiç kimse yoktu. Bu mazlum milletler milli mücadeleyi başından beri izledikleri için Yunan ordusunun arkasında duran gücün İngiltere olduğunu iyi bilmekte, bu sebeple Anadolu'nun kalbindeki bu savaşın sonunu kaygı ve ümitle beklemekte, Serdar Mustafa Kemal Paşa ile ordusunun başarısı için dua etmekteydiler. Bakanlar, milletvekilleri, yöneticiler, hastane görevlileri ve halk istasyonu hınca hınç doldurmuştu. Önce iniltiye benzer bir düdük sesi duyuldu, sonra yaralı getiren çok vagonlu ilk katar istasyona ağır ağır oflayarak girdi. Yük ve yolcu vagonlarından zorlukla yürüyebilen yüzlerce yaralı subay ve er indi. Sargıları kirli ya da kanlıydı, elbiseleri de öyle. Erlerin çoğunun ayağı çıplaktı. Yüzler sapsarı ya da bembeyazdı. İstasyonu kan ve ter kokusu kapladı. Karşılayıcılar bu kadar çok yaralıyı, hele bu kadar çok yaralı subayı ilk kez görüyorlardı. Onlar da kurşun yemiş gibi oldular. En çok sarsılan da Sağlık Bakanı Doktor Refik Saydam'dı. Bu kadar yaralıyla nasıl başa çıkılacaktı? Erkek hasta bakıcılar ve cephe gerisinde çalıştırılan sakat erler ağır yaralılarla dolu vagonlara girdiler. Yaralıların sedyeleri yük vagonlarına yan yana dizilmişti. Sedyeleri indirmeye başladılar. Ağır yaralılardan üçünün 4 saat süren yolculuk sırasında öldüğü anlaşıldı. Bazılarının cephe hastanelerinde bacağı, ayağı, kolu ya da eli kesilmişti. Çoğunun ameliyatı tazeydi. Ağrısı olan subaylar dişlerini sıkıyor ve susuyorlardı. Ama anne şefkati arayan genç erlerin kimi inliyor, kimi ağlıyordu. Cephede de cephe gerisinde de binlerce yaralıya yetişecek kadar ağrı dindirici yoktu. Ağır yaralılar Kızılay'ın ambulanslarına ve arabalara yerleştirilip hastaneye yollandı. Yürüyebilen gaziler ve destek veren karşılayıcılar birbirlerini teselli ederek hastaneye gitmek üzere yavaş yavaş yürümeye koyuldular. Ağ muhtar Mollaoğlu koluna girdiği yaralı bir binbaşıya, "Bu acıların birçok sorumlusu var," dedi. "Bunların başında İngilizler geliyor. Ülkeleri içindeki insanları hiç düşünmeden biftek gibi kesip parçalıyor, tepki gelince de şaşırıyorlar." Lloyd George'un sekreteri ve sevgilisi Miss Stevenson'ın güncesinden. Lloyd George, Yunanların Türkler karşısında ilerlemeleriyle çok ilgileniyor. Siyasal ününün Anadolu'daki olaylara çok bağlı bulunduğunu söylüyor. Yunanlar Sevr Anlaşması'nı koruyabilirlerse Türk egemenliği sona erecek, İngiltere ile dost yeni bir Yunan İmparatorluğu kurulacak ve doğudaki bütün çıkarımıza yardım edecektir diyor. Bu konuda çok haklı olduğuna inanıyor. Bunun için her çeşit kumarı oynamaya hazır. Saatler geçtikçe Türk ordusu sayıca eksik olmanın yarattığı sorunları iyice yaşamaya başlamış, tümenlerin, grupların ve cephe komutanlığının bütün ihtiyatları bugün zorunlu olarak zayıf noktalara ve açılan gediklere sürülmüştü. Ağır baskı gece 2. grup cephesi de yer yer çökmelere yol açtı. Birlikler gerideki hatlara alındılar. İki yandaki gruplardan cephe karargahına telaşlı haberler yansımaya başlayınca İsmet Paşa 22.45'te sert bir emirle duruma müdahale etti. Tümenler son erleri ölünceye kadar mevzilerini kesin olarak savunacaklardır. Direniş yeniden sertleşti. Yunan taarruzu gece yarısından sonra yavaşladı ve 16 saat süren vahşi savaş durdu. Çok kayıp veren iki tarafta yaralarını sarmaya koyuldu. Yorgunluktan kimse konuşmuyor, yemeğini yiyen toprağa düşüp uyuyordu. Bugün Yunan 2. kol ordusu da kuşatmayı başarmak için yine doğuya doğru kaymayı sürdürmüş ama karşıda daima 1. grupta inatçı bir birlik bulmuş, Türk cephesinin arkasına dolanamamıştı. 23. tümen de bu kesimdeydi, 68. alayı cephede savaşıyordu. Bu alayın bir takımında saka eriği olan Antalyalı Kel Zeynel, ön hat siperlerini geriye bağlayan sıçan yollarından 2 büklüm geçerek takımının siperlerine geldi. Bunlar aceleyle kazılmış yarım siperlerdi, çömeldi. Siperlerin hemen üzerinden makineli tüfek fişekleri vızıldayarak geçmekteydi. Taze su getirmişti, bağırdı, "Su geldi!" Sıcağın ve savaşın bunalttığı askerler sevindiler. "Yaşa be Kel!" Kel Zeynel takımın neşe kaynağıydı. Ast üst ilişkisini iyi kavrayamadığından komutanlarla da lafını sakınmaksızın konuşuyordu. Takılmak için kendisine "Yunanlıları yener miyiz, ne dersin?" diye soran takım komutana yan yan bakmış, sonra da şöyle diyerek zavallı teğmeni şaka yaptığına pişman etmişti. "Bunu sen bilemiyorsan da ben mi bileceğim? Öyleyse yazık senin yıldızına, tabancana, çizmene." İki büyük tulum yüklü eşeğiyle durmadan gidiyor geliyor, takımı susuz bırakmıyordu. Ölmekten değil, takımından birinin vurulup ölmesinden ödü kopuyordu. Pek yufka yürekliydi. İlk günü patır patır yaralanıp düşenleri görünce ağlayarak "Amanın ağalar" diye yalvarmıştı. "Kurban olayım, artık kendinizi koruyun, vurulup da beni üzmeyin." Bir Yunanlı vurulunca da dertleniyordu. "Tüh, gitti yine bir çocuk." Birinci grup birlikleri bütün gün düşmanın korkunç ateş gücü altında eğildi, büküldü, eridi, ezildi. Yer yer çöktü, geriledi ama savunma azmini koruyarak düşmana yol vermedi. Süvari tümenlerinin feda edilmesine de gerek kalmadı. Savaş bu kesimde de gece yarısına doğru sona erdi. İki gündür uyumamışlar, bütün gün aç aç dövüşmüşlerdi. Yemek savaş durulunca verilebildi. Yemeğini yiyen ve silahını temizleyen asker başının sıcaklığı daha gitmemiş toprağa koyar koymaz sızdı. Toprağa barut kokusu sinmişti. Süvari grubu gece yarısı yola çıktı. Yayla akşamlarına özgü tatlı bir serinlik içinde uzun beye doğru ilerlediler. Yola neşeyle çıkmış olan Albay Fahrettin Bey kısa bir zaman sonra suskunlaştı. Zor duyulur bir sesle, "Baki" dedi, "ben iyi değilim, ateşim var, atın üstünde zor duruyorum." Binbaşı Baki Bey üzüntüyle geriye seslendi. "Doktor Bey, buradayım." Doktor atını mahmuzlayıp komutanın yanına yaklaştı. Yüzünün ter içinde olduğunu görünce "duralım" diye seslendi. Durdular. Doktor komutanı bir mum feneri ışığında muayene etti. Ateşi 39'du. Sıtma krizi başlamıştı. İğne yaptı. Seyis hemen yere bir battaniye serdi. Bir battaniyeyi de yastık gibi dürüp başucuna koydu. Fahrettin Bey 14. Tümen Komutanı Supi Kula'ya dişleri birbirine vurarak "komutayı sen al" dedi. "Baki de seninle gelsin, yardımcı olur. Geç kalmayın, hareket edin, yoksa baskın baskın olmaktan çıkacak, haydi." "Emredersiniz." Az sonra komutlar yükseldi ve grup hareket etti. Komutanla birlikte doktor, emir subayı Teğmen Fevzi, Seyis Köse ve süvari müfrezesi kalmıştı. Fahrettin Bey titriyordu. "Bu sıtma ne dehşetli hastalıkmış be." Başucuna çömelmiş olan Köse, "öyledir komutanım" dedi. "Anadolu'da pehlivan çok ama baş pehlivan bu sıtmadır. Ondan sonra yoksulluk gelir, sonra mütegallibe, sonra mültezim, sonra eşkıya, sonra..." Doktor komutanı rahat bırak diye terslendi. Köse doktora dargın dargın baktı. "Sordu, anlatıyordum, sağ ol." Biraz geri gitti, gözlerini komutana dikip sustu. Grup komutanlarından gelen telaşlı raporlar cephe kurmaylarının moralini bozdu. Durumun kritik olduğu anlaşılıyordu. Cephe derinliği bazı yerlerde tehlikeli derecede incelmişti. İkmal örgütü de bugün savaşın hızına ve tüketimine ayak uyduramamış, bu yüzden topçular mühimmat sıkıntısı çekmişlerdi. Subay ve er kaybı ürkütücü boyuttaydı. Mesela 15. tümenin 38. alayının 20 subay bulunması gereken 1. taburunda subay sayısı 6'ya düşmüştü. Çavuşlar takım komutanlığı, teğmenler bölük komutanlığı görevlerini üstlenmişlerdi. Taburun mevcudu bir bölük kadar kalmıştı. İsmet Paşa gece başkomutana geldi. "Sol kanatta direnmemiz güçleşti. Halit Bey'in grubunu 12. grup Sakarya boyundan çekip sol kanada alıyorum. Ama toparlanıp yetişmesi bir gün alır. Süvari grubunu da sol kanada çekecektim fakat o da baskın için güneye inmiş. Sol kanada yetişemez. Bu yüzden yarın çok kritik. Orduyu daha gerideki sağlam bir hatta almamız gerekebilir. Güneydeki durumu yakından bilen Fevzi Paşa'dan görüşünü bildirmesini istedim. Cevabı daha gelmedi, bekliyoruz." Geri çekilme olasılığı düşünülerek genelkurmayca Sakarya'dan Ankara'ya kadarki mesafe içinde 3 doğal savunma hattı belirlenmişti. Ordu gerekirse bu hatlardan yararlanarak kademe kademe Ankara'ya doğru geri çekilebilirdi. Sakarya'dan sonraki ilk savunma hattı Zir Maliköy Haymana hattıydı. Gecikmenin yaratacağı sorunlar Kazım İnanç Paşa'yı çok kaygılandırdı. Çekilme söz konusu olacaksa hükümeti ve meclisi bir an önce Ankara'dan daha doğuya taşımak gerekebilirdi. Üzüntüden çatlamış bir sesle hükümetin taşınmaya hazırlıklı olmasını sağlamak için Refet Paşa'nın uyarılmasını önerdi. Odaya sessizlik çöktü. Çekilmeyle ilgili en acı ve ivedi sorun buydu. Başkomutan haritayı bir daha inceledi, gruplardan gelen son raporları bir daha okudu, durumu bir daha tarttı. Ordu tutunabilirdi ama bir o kadar da cephenin yarılması olasılığı vardı. Ankara yönetiminin güvenliği için en kötü olasılığı dikkate almayı doğru buldu. Refet Bele'ye ve Meclis 2. Başkanı Adnan Adıvar'a gizli bir telgraf yollayarak hükümet ve meclisin Kayseri'ye taşınmasını istedi. Uzunbey'de bulunan Yunan karargahında da hava gergindi. Papulas zayiat çizelgesini öfkeyle masanın ortasına fırlattı. Onca kayıba rağmen merkezde ve güney uçta ancak birkaç kilometre ilerleyebilmişlerdi. Sesi iyice boğuklaşmıştı. "Aldığımız sonuç uğradığımız kayıba göre hiç değerinde. Adım adım geri çekilerek canımızı okuyorlar. Eribemek için tek çaremiz var, düşmanı bir an önce yenmek." Yalnız 2. kolordudan 5. tümenin bugünkü kaybı 1300 subay ve erdi. Uzunbey'deki yeni ordu hastanesi bile yaralılarla dolmuştu. Demiryolu Biçer istasyonuna kadar onarıldığı için kuzeydeki 7. tümenin yiyecek ve cephane sorunu yoktu. Demiryoluyla oldukça rahat ikmal ediliyordu. Ama Türk süvarilerinin ve asker kaçaklarının ikmal akışını bozmaları, ayrıca kamyonların arızalanması yüzünden güney kanattaki birlikler için ekmek ve benzin sorunu başlamıştı. Bu sorunları ancak zafer sona erdirebilirdi. Papulas masaya yumruğunu indirdi. Taarruza devam! Yunan 1. Kol Ordusu'nun yorgun askerleri daha yeni yemek yemiş uyumaya hazırlanıyorlardı. Fakat General Kondulis Papulas'tan daha telaşçıydı. Kol Ordusu'nun gece yarısından biraz sonra 3. grubun mevzilerine taarruza kaldırdı. Yüzden fazla topun sesi geceyi parçaladı. Aydınlatma fişekleri bütün bölgeyi ışığa boğdu. 3. grubun yorgun tümenleri de yeni uykuya dalmışlardı. Yalnız nöbetçiler uyanıktı. Boru sesleri, patlamalar, komutlar, bağırtılar arasında uyandılar. Mermiler dört bir yanda havaya toprak sütunlar kaldırıyor, yer kaynayan bir suyun yüzü gibi fokurduyordu. Savaşın 5. günü yine çok zorlu ve kanlı bir biçimde başlamıştı. 27 Ağustos. Fevzi Paşa 3. ve 2. grupların durumunu inceleyip gerekli emirleri verdikten sonra telefonla 1. grup komutanı Albay İzzettin Bey'i aradı. Raporunu okudum. Bugün başarıyla savaştığın halde yalnız düşman baskısından söz ediyorsun. İzzettin Bey, evet efendim dedi. Çünkü bu kanatta durum kritik. Cephe komutanlarının dikkatini sürekli sol kanat üzerinde tutmak istiyorum. 2. ve 3. grupların raporları da seninki gibi olunca komutanlık endişeye düştü. Ben cepheyi içinden görüyorum. Bütün kesimleri dolaştım. Askerin maneviyatı sağlam. İkmal iyi. Mevzilerimiz fena değil. Seni takviye için bir tümen geliyor. Sabah emrine girecek. Metanet ve sükunetle savaşı sürdürün. Baş üstüne. Fevzi Paşa bu konuşmadan sonra alagözü arayarak bu kesimde durumun ordunun geri çekilmesini gerektirecek kadar tehlikeli olmadığını bildirdi. Gerektikçe kısa geri çekilişlerle savunmaya devam edilmesi uygun olurdu. Bunun üzerine başkomutan kesin karar için 3. ve 2. grup cephelerini kendi gözüyle görmeye karar verdi. Refet Paşa'ya hükümet ve meclisin taşınması için yeni yazısını beklemesini bildirdi. Başkomutanın Güney Kanada geleceği Fevzi Paşa ve komutanlara duyuruldu. 15. tümenin 38. alayında bir makineli tüfek takımının komutanı olan yedek değmen Şevket Efendi, Soğucalı, esirlikten Eylül 1920'de İstanbul'a dönmüş, oyalanmadan Samsun'a geçmiş, 15. tümene başvurarak görev istemişti. Alay Samsun'dan ayrılırken alay komutanı Yarbay Demir Ali Bey hepsi adına alay sancağı altında İzmir'i almadan dönmeyeceğiz diye yemin etmişti. Önemli olayları güncesine not eden Şevket Efendi bugün şunları yazdı. Bugün 1. ve 3. bölük komutanlarımız yaralandı. 2. bölük komutanı Yüzbaşı Fehmi Bey ile 3. bölük başçavuşu şehit oldu. Taburumuzun mevcudu yarı yarıya azaldı. Burada mıhlanacağız. Bu arkadaşlarımızın intikamını alacağız. Türbetepe ve çevresindeki gece savaşı gittikçe sertleşip genişlerken 100 kilometre güneyde derin bir sessizlik vardı. Yalnız cırcır böceklerinin sesi duyuluyordu. Gün doğumuna bir sigara içimi kalmıştı. Ateşi düşen Albay Fahrettin Bey uyanıp doğruldu. Tavşan uykusu uyuyan Köse ile Emir Subayı da anında uyandılar. Ufuk aydınlanmıştı. Milleti uyandırın, hazırlanalım. Köse'nin içi rahat etmemişti. Baş üstüne de, sen iyi misin? Fahrettin Bey gülümsedi. İyiyim oğlum, sen çayı demlemeye bak. Baskın başlamıştır, yetişelim. Yanılıyordu. Öncü yolu şaşırdığı için grup daha Uzun Bey'e varmamıştı bile. Ancak saat 8'e doğru taarruza geçebilecekti. Yarım saat sonra yola çıktılar. Yunan ordu karargahı kahvaltıdan sonra Uzun Bey'den ayrılıp cepheye daha yakın olan İnler Katrancı'ya hareket edecek, Uzun Bey'de hastane, uçak alanı ve ikmal depoları kalacaktı. Komutan Veliaht, General Stratigos, İngiliz bağlantı subayı Binbaşı Johnson ve belli başlı kurmaylar büyük çadırın altındaki uzun masada kahvaltı ediyorlardı. Hava daha ısınmamıştı, hoş bir yel esiyordu. Geç kalan Pallis komutanı, veliahtı ve sofradakileri selamlayıp neşeyle yerine geçti. Yüzü ışıldıyordu. 1. Kol Ordu Türbetepe'yi geri aldı. Ohoho! Haber Papulas'ı çok memnun etmişti. Gün iyi bir haberle başladı. Saryanis bugün cepheyi yarabiliriz dedi. Veliaht sevinçle başını kaldırdı. Tam bir şey söyleyecekti. Yakında bir top mermisi patladı. Üzerlerine taş toprak saçıldı. Ne oluyor? İkinci bir mermi daha yakına düştü. Patlayışın rüzgarı çadırı fırtınaya tutulmuş gibi salladı. Komutanın yaveri yüzbaşı Stefanopoulos heyecanla koşup geldi. Korkudan gözleri büyümüştü. Türk süvarileri. Hepsi ayağa fırladılar. Ne? Süvari grubunun katırların sırtında taşınan iki dağ topu vardı. Yunan komuta kurulunun ödünü patlatan acele kurulu faaliyete geçirilen bu iki toptu. Güvenliği sağlamakla görevli uyuşuk Yunan taburu silah başı edemeden bir süvari alayı atlı hücuma geçerek taburun yarısını kılıçtan geçirdi. Bir benzin deposu gökgürler gibi havaya uçtu. Uçaklar ard arda havalanarak kaçtılar. Cephane kamyonları ve benzin tankerleri de kaçıyorlardı. Biri arızalanınca yol tıkandı. İsabet alan kamyonlar korkunç bir sesle parçalanıyorlardı. Barut ve benzin kokusu nefes almayı zorlaştırdı. Komutan, veliaht, general Stratigos, İngiliz bağlantı subayı binbaşı Johnson, toprak bir evin yüksek duvarlı avlusuna sığınmışlardı. Avluya kerpiç, taş ve tahta parçaları yağıyordu. Soğukkanlılığını koruyan birkaç Yunan subayı karargah ile ikmal erlerini örgütleyip hızla bir savunma düzeni kurdu. Hastanede bulunan bazı hafif yaralılar da koştular. Tabur da kendine gelerek silah başı etti, durum dengelendi. Pallis komutanı ve ordu karargahını bu tuzaktan kaçırmak için çırpınıyordu ama karargahın bazı arabaları yara almıştı. Papulas'ın şoförü Galani ortalıkta yoktu. Zaten Papulas da hastanede çalışan dört gönüllü hemşireyi bırakıp apar topar kaçmayı doğru bulmuyordu. Dördü de ünlü kadınlardı. Komutanın emri üzerine Albay Bernardos gönüllü hemşirelere koştu. General sizin hemen bir ambulansla buradan ayrılmanızı ya da bizimle birlikte gelmenizi istiyor. Çabuk hazırlanın. Dördü adına Bayan Trikupis konuştu. Yaralılarımız ne olacak? 1500 yaralı vardı hastanede. Bernardos üzülerek onlar burada kalacaklar dedi. Öyleyse biz de kalıyoruz. Bize ihtiyaçları var. Kaçmaya can atan Albay Bernardos kadınların bu yiğit tavrı karşısında utandı. Bir şey diyemedi. Selam verip yanmaya başlamış olan köye geri döndü. Albay Fahrettin Altay bu sırada yetişmişti. Gecikme yüzünden baskının gündüze kalmış olmasına canı sıkıldı. Üst üste emirler vererek taarruzu hızlandırıp şiddetlendirdi. Süvariler çemberi daralttılar. Kaçmaya çalışan kamyonlar uzaklaşamadan vurulup kalıyorlardı. General Papulas Türklerin eline geçmesi istenmeyen malzemenin tahrip edilmesini emretti. Uzunbey teslim olmaya hazırlanıyordu. Yere tükürdü. Ordusu zafere yürüyor, komutan esir düşmek üzere. Süvariler kuşatmayı tamamlamış, bazıları köye sızmıştı bile. Yunanların cephane ve erzakı yok etmeye başladıkları sırada süvari grubunun habercileri uçar gibi geldiler. Atların ağzı köpük içindeydi. Teğmen Remzi cephe komutanlığını yazdırdığı çok önemli bir telsiz emrini alır almaz habercileri yıldırım gibi yola çıkarmıştı. Fahrettin Bey emre göz attı. İsmet Paşa hemen yola çıkarak cephe sol kanadına yetişmemizi emrediyor. Yarbay Supikula komutanın taarruzu keseceğini sezmişti, önlemek istedi. Köye girmek üzereyiz albayım. Fahrettin Bey, verdiğimiz zarar yeter dedi. Sol kanadımız zor durumda olmalı. Bir dakika bile oyalanmak doğru değil. Önümüzde 130 kilometre yol var. Taarruzu durdurun, geri dönüyoruz. 130 kilometre 3 gün demekti. Çatışma yavaş yavaş durdu. Süvariler çekiliyorlardı. General Papulas terini sildi. Burada olduğumuzu anlamadılar. Veliaht haç çıkardı. General Stratigos sinir içinde kaçalım bu uğursuz yerden diye bağırıyordu. Haydi hemen. Papulas kurmay başkanına döndü. Evet Kosti, gidelim. Bağış üstüne. Uzunbey karmakarışıktı. Albay Pallis bulunabilen şoförler ve çalıştırılabilen arabalarla acele bir kafile düzenledi. Karargah tozu dumana katarak inler katrancıya hareket etti. Saat 10'du.